Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz, sesimize, bilgimize, nefesimize önem veren, vakit ayıran, bizi dinleyen değerli can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle, duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. ...2020'nin 11. programında... inşallah kısmet olursa bu hafta sizlere ailemizi yok eden virüs, korona değil kıskançlık adlı hazırlığımı sunmak istiyorum. Yani biraz da böyle dikkat çeksin istedim. Ailemizi korona değil kıskançlık virüsü yok ediyor anlamına. Bu tabii ki koronayla alakalı hassasiyet göstermemizi, hijyene dikkat etmemizi alıkoymaz ya da yok etmez. Oradaki hassasiyetimizin de bütün unsurlarıyla devam etmesi gerekiyor. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarikan ya da @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan biliyorsunuz yeni tip koronavirüsü, COVID-19 denilen, şu ana kadar 3072 kişinin hayatına mal oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı. Birçok ülkede en son bugün itibariyle, bu sabah itibariyle İtalya, 4 farklı bölgede 18 şehrinde şehir karantinasına başladı. Okullarını tatil etti. Üniversiteleri tatil etti, futbol müsabakaları seyircisiz oynanacak. Birçok ülkede de buna benzer tedbirlerin alındığını görüyoruz. Karantina, bizim dinimizce de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öngörülen, önerilen, hatta orada kalıp ölümü göze alması dolayısıyla orada kalanların övüldüğü, çünkü diğer insanlara bunu bulaştırmamakla alakalı bir fedakarlık yapmış oluyor. Ve bunların da böyle cennetle müjdelendiği, büyük ecirle mükafatlandırılacağı bir olay karantina dinimizde de var. Tıbben de olması gereken bir şey. Hijyen dinimizde var. Tıbben de olması gereken bir şey. Hayatımızda da var olması gereken bir şey. Kul hakkı, dolayısıyla elimizi burnumuza götürdüğümüzde, parayla oynadığımızda, lavaboya, tuvalete gittiğimizde, yıkamadan çıktığımızda oluşabilecek riskleri düşünüp en azından başka insanların hayatına kastetmemekle alakalı, işte yere tükürmüyorsak, hapşırırken birisinin suratına ya da genel olarak o ortamı hapşırmıyorsak, o kul hakkına olan sorumluluk ve liyakatımız dolayısıyladır. Dolayısıyla hani koronayla alakalı tabii ki bütün tedbirler alınsın. Ama ben bütün dünyanın dikkati koronaya çekilmişken 3000 kişiyi, 4000 kişiyi öldüren bir virüse bu kadar değer verilirken, önemsenirken, tedbirler alınırken, yüz binlerce kişiyi öldüren, milyonlarca kişiyi öldüren trafik canavarıyla alakalı, alkolle alakalı, fuhuşla alakalı, yüz binlerce ailenin yok olmasına ve dolayısıyla gelecek nesillerin ailesiz büyümesine sebep olan boşanma virüsüyle alakalı da en azından bir şeylerin gündeme alınmasını düşündüğümden ötürü bu programı yapmayı hem de bu güncel ismiyle uygun gördüm. Umarım müstefit olursunuz, oluruz hep beraber. Aziz dostlarım, ailemizi yok eden virüs korona değil kıskançlık başlığı altında. Özellikle kıskançlığı size bir önce anlatmam lazım. Kadim derlerimize göre, inancımıza göre, dinimize göre farz olan bir kıskançlık var. Bir de haram olan bir kıskançlık var. Yani hangi kıskançlığı konuştuğumuzu önce bilmemiz lazım. Farz olan kıskançlık her birimize vecibe olarak üzerimize farz olan, dolayısıyla evliysek eşimizi, evli değilsek annemizi, kız kardeşlerimizi, ailemizdeki hanımefendi kardeşlerimizi, akrabalarımızı diğer erkeklerden ya da erkekleri diğer kadınlardan kıskanmak ve sakınmak, bu edep ve hayayı getiriyor. Dolayısıyla bu tür kıskançlık muhabbeti artıran, yani farz olan kıskançlık, biz korunduğumuz sürece niye koruruz eşimizi? Kıskandığımız için. Şimdi bununla alakalı Batı medyası ve bizde bir takım medya, ya erkeğe mi düştü, kadın kendi işini göremiyor mu? Kendi kendisiyle alakalı bir şeyler yapamıyor mu? Niye birinin onun korumasını yapması lazım falan gibi bir sürü safsata söyleyecekler ama lütfen itibar etmeyin. Televizyonlarda, Türk televizyonlarında, ulusal kanallarda 4-5 tane program yapıldı bugüne kadar. İsim vermeyeceğim ama söylediğimde tahmin edeceksiniz ne tür programlar olduğunu. Bir çift bir kafeteryaya gidiyorlar, bir yemekhaneye gidiyorlar, bir restorana gidiyorlar. Çiftlerden bir tanesi kobay, konu mankeni. Olaydan haberdar değil, kendisine kamera şakası yapılıyor. Ve genellikle de en hassas damarımız bu olduğu için kıskançlık üzerine kuruluyordu bütün kurgu. Bütün kanallarda yani 3-4 farklı kanal yaptı aziz dostlarım bu tür bir programı. Bütün kanallarında ortak üzerinde durduğu yumuşak karnımız kıskançlıktı. Bunu işlediler. Ve dolayısıyla mesela hanımefendi yeni nişanlı, nişanlısıyla geliyorlar. Nişanlısı ayarlamış bu kamera şakasını ama hanımefendinin bundan haberi yok. Ve masaya hanımefendinin nişanlısının iş yerinde çalıştığı hanımlardan biri geliyor. O kadar net kadın fıtratını görüyorsunuz ki aziz dostlarım. Batı dünyasının sahte çığlığına aldanmayın. Medyalarda, bir takım medyalarda bununla alakalı yazılan, çizilen şeylere inanmayın. O kadar net bir şekilde görüyorsunuz ki kadın fıtratını. Beyefendinin nişanlısı olan hanımefendi kardeşimiz, iş yerindeki, nişanlısının iş yerindeki kadını öyle bir kıskanıyor ki, öyle bir bakış atıyor ki. Tokalaşmasını istemiyor. Masadalar, karşıya oturmasını istiyor, yan yana oturmasını istemiyor, dokunmasını istemiyor, konuşmasını istemiyor. Bakışıyorlar, bakmasını istemiyor. İşte bu gerçek kadın fıtratı. Bu farz olan kıskançlık. Tabii ki biz eşimizi, annemizi, kız kardeşimizi diğer erkeklerin nazarından, muamelesinden, dokunmasından, muhabbetli böyle akla farklı şeyler getirecek şuh konuşmalarından kıskanmak zorundayız. Medyanın çığırtkanlığına inanmayayım dememin en büyük ispatı ve işin tuhaf yanı bu tür kamera şakası programlarında inanın çok nadir mütesettir bayanlar geliyordu. Genellikle böyle çok giyim kuşama dikkat etmeyen, çok böyle laik kesimin, böyle çok dini hassasiyeti olmayan kesimin insanları oluyordu. Genellikle kamera şakasını kabul edenler. Ve oradaki İster mini etek giysin, ister aşırı böyle açık saçık gezinsin, hiç önemli değil. O kadınlarda, o hanımlarda o kıskançlık var oluyordu. Onlar da eşlerinin ya da nişanlarının masaya geliyor mesela. Bir tane mini etekli bir kadın geliyor. Bu mu diyor çalışıyor sizin şirketinizde? Bu mini etekli kadın diyor sizin şirketinizde mi çalışıyor? Ben onun o şirkette bundan sonra çalışmanızı istemiyorum diyor. İşte bu kıskançlıktan bahsediyorum. Medyadaki sahte çırtkanlara inanmayın aziz dostlarım. İşte gerçek kadın fıtratı budur. Kadın kıskanır. Erkek de kıskanır. Haya imandansa edebi korumak, hayayı korumak, namusu korumak. Tabii ki bunun kadim kültürümüzdeki var olan farz kıskanmasını anlatırken, kadim kültür diye gelenek haline gelip yanlış uygulamalarla bize musallat olan bu töre cinayetleri, namus cinayetleri, yapılan türlü işkenceler, mendeburluklar, akıl almaz yanlış uygulamalar sizi yanıltmasın. Bunları kastetmiyorum. Benim kastım sadece ve sadece Rabbimizin bize farz kıldığı sorumluluğumuz altındaki eşimizle, kız kardeşimizle, annemizle, ablamızla, ailemizin hanımefendi akrabalarıyla alakalı olan ya da hanımlar için ailelerinin erkek akrabalarına oluşan kesimin korunmasıyla alakalıdır. Farz olan kıskançlıkla ilgili benim hayatım, benim özgürlüğüm diye sosyal medyada akıl almaz fotoğraflar paylaşan hanımlar görüyorum ben. Hayır, bir erkek eşinin sosyal medyada bir bu şekliyle görüntü vermesini sindiremez. Batı medyasında bu işi teşhircilik olarak gören ehli namus profesörler var, psikologlar var. Farz olan kıskançlık çocuklarımızın henüz daha akıl bali olmamış o küçücük yaşlarında sanal medyada türlü türlü onlarla alakalı tuzakların, kaçırma planlarının, tecavüz kurgularının yapıldığı bir alçaklık varken tabii ki afişte edilmesine, deşifre edilmesine, sosyal medyada resimlerinin, mahrem hayatlarının paylaşılmasını tabii ki kabul etmez. Benim dinim bunu kabul etmediği gibi şimdi çocukta mahremiyet eğitimi diye çocuklarınızın bu tür fotoğraflarını asla paylaşmayın diye bir bilinç başlatıldı Batı medyasında da. En sonunda onlar da aslında fıtrata, sünnetullah'a, adetullah'a geliyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Ah keşke vaktinde gelmiş olsalar. Bilmiyorum farkında mısınız? Eminim farkındasınızdır. Hani ailemizi yok eden virüs korona değil kıskançlık dedik. Yani koronaya da bir burada şey yapalım, değinelim. En son Avrupa haritasında koronanın çok aşırı bir şekilde hızla yayıldığı ülkelere baktığımızda el yıkama ve tuvaletteki temizliğe riayet etmeyen ülkelerde daha fazla salgının baş gösterdiği görülmesi bir tesadüf olmasa gerek. 1400 sene evvel benim dinim, benim peygamberim temizliğin nasıl olacağıyla alakalı. Temizlikte sağ elin kullanılmaması bile muhteşem bir hijyen özelliği değil mi aziz dostlarım? O elin pis işlerde kullanılmadığını bilmiş olmak, temiz olduğunu bilerek el sıkışmak, tokalaşmak. İşte kul hakkına riayet böyle olsa gerek. Bunu parantez içinde arz etmiş olayım. Bir de haram olan kıskançlık var. Yani farz olan kıskançlık tabii ki mahremimin, mahrem hayatımın korunmasıyla alakalı bana vecibe olan sorumluluğu getiriyor. Ama haram olan kıskançlık, asıl bugün buna değinmek istiyorum. Belli bastırılmış şekilde içimizde duran, belli oranda bizi içten içten yiyen duyguların, sıfır kıskançlık sadece Evliyaullah'a mahsustur diye böyle düşünüyorum ben. Kinle, nefretle, hasetle, buğzla, gıybetle, hatta iftirayla, hatta paranoyayla dışa vurulmasıdır haram olan kıskançlık. İşte bunu incelemek istiyorum bugün aziz dostlarım. Kıskançlık iki tür. Bir farzlığına ve haramlığına göre kıskançlık. Bir de başkasında olan maddi ya da manevi değeri, önemi ya da bir kaynağı niye bende yok diye böyle acılı bir şekilde zaten biz hiç böyle kazanamayız, zaten bize bu layık değil, zaten biz acıların çocuğuz gibi böyle sorgulamayı ya da bu süreçte yaşanan duygu ifade eden bir kıskançlık niye başkasında var? İkincisi de yani niye başkasında var bende yok? İkincisi ise kıskançlığın ikinci türü ise aslında kendisinde var olan o maddi manevi değeri, kaynağı, önemi varken kaybedeceği duygusuyla ya da paranoyasıyla ondan mahrum kalacağıyla ilgili yaşadığı acının ve o duygunun ifadesi olarak tezahür eden kıskançlık. Yani lütfen bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Aziz dostlarım karmaşaya gelmesin. Bu programda farz olan kıskançlığı anlatmayacağım. O zaten bize farz, koruyacağız. Eşimizi, çocuğumuzu, kızımızı, annemizi, ablamızı koruyacağız. Ama haram olan kıskançlık içimizdeki o hasetle, kinle birleşen. İşte bu kıskançlık iki türlü oluyor. Bir, başkasında var olan o değer, o önem, o maddiyat niye bende yok diye sorguluyorsam, bunun içerisine de hasedi, kini, nefreti, buğzu, gıybeti, iftirayı, paranoyayı katıyorsam. Ya da bende var ama acaba kaybedebilir miyim, mahrum kalabilir miyim diye paranoyalar geliştiriyorsam işte bu kıskançlık ailemizi yok eden virüs oluyor. Özenmek, imrenmek ve hatta haset etmek ile benzerlikleri olmakla birlikte nitelik olarak kıskançlık çok farklı. Mesela özenirsiniz birine, onda olsun bende de olsun olur. İmrenirsiniz onda olsun bende de olsun olur. Çabalarsınız, onu haset etmezsiniz. Ama kıskanmada bende olsun ama mümkünse onda olmasın. Hani adamcağız güzel bir amel yapmış, meleklerden bir tanesi demiş dile ne istersen Rabbin sana verecek. Hani kelam-ı kibarda böyle anlatılan ya da eski menkıbelerde kelam-ı kibar demeyelim ama adamcağız da düşünmüş, tam aklından geçirmiş böyle 4-5 tane şey söyleyecek. Bir dakika demiş melek, bir şart var demiş. Ne istersen komşuna iki katı verilecek. Adam düşünmüş, o zaman demiş benim bir gözümü al. Düşüncesi ne? Komşuda hiç göz olmasın. Kendinin iki katı verecek ya komşuya. Kendinin bir gözü gidince komşunun iki gözü alınacak. Halbuki yani hani dile benden ne dilersin denmiş artık. Dilesene be adam yani ne istiyorsan. Ama haset devreye girince işte mümkünse onda olmasın. Ben bir taneyle idare ederim. Mümkünse komşumda hiç olmasın. Dolayısıyla hasette onda olmasın bende olsun da var. Hani kıskançlıkta bende olsun onda olmasın var. Ama haset ettiğimizde onda olmasın bende olsun var. Ya da onda da olmasın var. Psikolog Ayala Malak'e göre kıskançlık var olan bir aşka, ilişkiye, sevgiye ya da onun kalitesine ya da onun sürdürülebilirliğine yönelik tehdide verdiğimiz bir tepki. Dolayısıyla elde edemeyeceğim, yarın olmayacak, gelecek ay olmayacak, gelecekte hiç olmayacak. Böyle giderse hep gidiyor aşağı doğru, iniyor bu sevgi, bu kaynak, bu bağ, bu ilişki. Dolayısıyla kötüye doğru gidiyor paranoyası. Kıskançlıkla ilgili yine medyamızın verdiği bir ahlak sınavı var. Şu anda mesela okullarımızı geziyorum aziz dostlarım. Basında siz de bunu görüyorsunuz. Yaşanan şiddetin, okullarımızda yaşanan şiddetin bir numaralı sebebi kız erkek arkadaşlarının kıskançlığı. Yani ben burada aklınızı bulandırmak istemiyorum. Şahit olduğum vakalarla alakalı bu stüdyoyu kirletmek istemiyorum. Bu güzel mekanda o gördüğüm olayları buraya taşıyarak sizi çok daha karamsar bir tabloyla baş başa bırakmak istemiyorum. Ama durum çok vahim bir hal almış durumda. Bu kadar söylüyorum. Edebim bu kadar söylemeye el veriyor. Hani o tam ergenlik yaşında, ergenlik döneminde, tam delikanlık, deli kızlık çağında, hormonlar tam zirve yapmışken, ya en azından şunu görüyorsunuz. O kadarını siz de gördüğünüz için paylaşayım. Zaman zaman medyaya düşen, işkenceye varan şiddet görüntüleri var. Mesela 4 tane kız, bir tane kızcağızı almışlar, götürmüşler, dağda işkence ediyorlar. Niye? İşte o işkence edilen kızcağız, o 4 tane kızdan bir tanesinin sevdiği erkek arkadaşıyla konuşmuş ya da ona bir hediye götürmüş ya da ona işte merhaba demiş ya da onunla kantinde işte oturmuş bir şey yemiş. Neyse, o okul içerisinde olan bir olay. Bu da basınımızın bir ikisizliği gösteriyor. Bunu gayet böyle şey olarak, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi veren, evlilik öncesi bu kıskançlığa tepki vermeyen, işkence ise işkenceye tepki veriyor. Ama o kıskançlıkla alakalı ona tepki vermiyor. Canım ne olacak, işte erkek arkadaşını kıskanmış, kız arkadaşını kıskanmış diye geçiştiren medya, evlilikte biz eşimizi kıskandığımızda bunu mendeburluk ya da zulüm ya da geri kafalılık, örümcek kafalılık olarak veriyor. Bunu sizin insafınıza bırakıyorum aziz dostlarım. Var olan bir değeri, işte o ilk başta anlattığım farz kıskançlıkta korumakla alakalı, herhangi bir kin, haset, nefret, buz, iftira, paranoya geliştirmeden yaptığımız o uhrevi, zaten farz adı üstünde vecibemiz olan kıskançlığı bize bir kötülük olarak yansıtan bir medyayla da karşı karşıyayız. Onların tuzağına düşmememiz gerekiyor. Bugün özellikle ben kıskançlığın ailede hastalık düzeyinde yaşandığı durumlara da değinmek istiyorum. Mesela kıskançlık diğer insanların, özellikle eşlerin yaşam alanlarını kısıtlamaya vardırıyorsa, kılık, kıyafet, davranış, hal, tutum, mahremiyet, edep ile ilgili olanlar zaten üzerimize farz olan bir kıskançlık. Yani orada tabii ki anne, baba, eş, kim varsa aileden birisi ona müdahale edecek. Ama diğer insanların yaşam alanını kısıtlamaya varan dediğimde şunu kastediyorum. Gelini kıskanıp oğluna ya ona gitme, ona bunu yapma, ona bunu alma, ona bu imkanı sağlama gibi kıskanmalar. Ne oluyor? Bu sefer gelinin hayatındaki yaşam alanlarını, kazandığı kazanımları, elde ettiği güzellikleri yok etmeye ya da daraltmaya, hayatını bunaltmaya yönelik kıskançlıklar ya da çabalar. Doğum gününü kutluyor beyefendi eşinin. Kayınvalide somurtup oturuyor orada. Oğlum diyor, arada da bir laf çakmadan da geçmiyor. Oğlum diyor, bu yaşıma kadar benim bir gün doğum günümü kutlamadı. Bana bir gün böyle bir hediye getirmedi. Bana böyle bir çiçek almadı. Ya da eşinin doğum günü, annesini de alıyor adamcağız. Bir restorana götürüyor. Bir yemek yiyorlar falan ama burnundan geliyor. Yine oturuyor kayınvalide somurtarak. Bir gün bile diyor, bugüne kadar benim doğum günümde beni bir yemeğe götürmedi. Ne oluyor? Yani bundan sonra eşine böyle bir şey yaparsam ben burnundan getirmeyi biliyorum o yediğin yemeği. Veya hani bende yok, onda da olmasın. Kayınvalide gidememiş, hayatında böyle bir güzellik yaşamamış. İlla bu doğum günüyle olması şart değil. Hani doğum günü kutlarsınız, kutlamazsınız. Her işin edebi dairesinde bunun ben hükmünü verecek bir kişi değilim. Ama bugün şirketlerde bile çalışan elemanın işe girdiği günü hatırlayıp ona bir şey söylediğinizde, mutlu oluyor. Bir hediye verdiğinizde mutlu oluyor. Eşlerimiz de mesela evlilik yıl dönümünü hatırladığınızda mutlu olurlar. Ama mesela burada kayınvalide devreye girip ya ben bugüne kadar böyle bir şey görmedim, yeni mi çıktı bu adet falan gibi, işte nedir, bende yok, onda hiç olmasın. Ailemizde kıskançlığın böyle hastalık düzeyinde yaşadığı durumlara bir başka örnek, yersiz şüphe ve alınganlıklara yol açıyorsa bu kıskançlık. Nedir mesela? Beyefendi tatile gidiyor eşiyle. Ya yine kayınvalide devreye giriyor. Tabii bu programın asıl öznesi kayınvalideler değil. Kayınvalide hanımefendiler, annelerimiz, ablalarımız bizi yanlış anlamasınlar lütfen. Bu programın öznesi onlar değil. Gelin hanımlarla ilgili de örnekler vereceğim. Görümcelerle ilgili, eltilerle ilgili. Ama hani başlangıçtaki örnek oldu diye örnek veriyorum. Ya hemen kayınvalide devreye giriyor. Sen oğlum beni sevmiyorsun artık. Niye? Sen eşinle tatile gittin, beni bugüne kadar bir kere bile tatile götürmedin. Ya anneciğim, sen babamla evlisin, ben de eşimle evliyim, ben eşimi tatile götürdüm. Seni tatile götürmesi gereken kişi babam. Dolayısıyla bunu babamla konuşman lazım diyemiyor tabii gariban çocuk. Bir de anneyle babayla konuşmanın edebi, adabı, hani öf bile dememek, yapabilene ne mutlu ama. Dolayısıyla iş yine sen artık beni sevmiyorsun'a geliyor. İşte bir hediye alıyor, çiçek alıyor beyefendi. Diyelim eşinin o gün evlilik yıl dönümü. Evde de annesi varsa ya da bunu duyarsa, illa evde olması, şahit olması şart değil. İşte sen eşinin evlilik yıl dönümünü kutluyorsun ama benim bugüne kadar bir gün bile bir çiçek alıp bana getirdiğini görmedim falan gibi. Ya da bu ailede kıskançlığın hastalık düzeyinde yaşandığı durumlara bir başka örnek. Kıskandığı kişiyi kontrol etmek ya da böyle kendi hegemonyası altına almak için aşırı çaba harcamasına neden oluyorsa bu. Bu konuda mesela gelinler, görümceler, eltiler, kayınvalideler, bazı ailelerde kayınpederler, genelde pasif oluyorlar ama bazı ailelerde çok böyle aşırı böyle kontrol altına almak isteyen, benim dediğim olacak sadece, ben bu şeyi yönetirim tarzında kayınpederlerde görüyorum. Bu tür ailelerde de kıskandığı kişiyi kontrol altına almak adına böyle aşırı bir çaba varsa mesela, sürekli telefon açar sorar mesela, işte bugün neredesiniz, hafta sonu ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Bu şeyden de olabilir, eşimizden de gelebilir yani. Bir iş ziyaretine gidiyordur, kimle gidiyorsun, nereye gidiyorsun, ne kadar kalacaksın? Sema Hatun, Çerkez kızı, işim gereği hani çok sık seyahat eden bir insanım. Aziz dostlarım, yani 25 yıldan beri evliyiz. 25. yılında söyledim. Uçak biletlerini mesela check-in şeylerini, boarding pass'leri ortalığa koyarım böyle. Masalarda olur. Nereye gittim biliyordur zaten de. O da vesikası olsun. Haşa, yani 25 yıldan beri de bir kere şu bileti bir göreyim falan dememiştir. Ayrı. Ama benim erkek olarak onun o paranoya girmemesi için kendi en azından gönlünde bunu tam içselleştirmesi için, ha böyleymiş diyebilmesi için benim de üzerime düşen bazı vecibeler var. İbrahim peygamber nasıl yarattığını sormuş Rabbe. Musa peygamber Allah'ım göreyim demiş seni, yani inanmıyor musun? İnanıyorum Allah'ım ama kalbim mutmain olsun. İşte burayı çok iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla o kalbin mutmainliği ile alakalı, gittiğim yerlerle alakalı mutlaka bir şeyler alırım. Aziz dostlarım, yani bir broşür alırım otelden, otelde zaten bize verilen şampuan olabilir, bu bir tarak olabilir, diş fırçası olabilir, bir terlik olabilir, bir poşet olabilir, bir kalem olabilir. Zaten orada kaldığınız için size verilen o promosyonlardan alırım. Çünkü ben buraya gittim, işte bak biletim bu. Çünkü ben bu otelde kaldım, işte o otelde ilgili bir şey getirmiştim. 25 sene sonra bir konuşmamız da çıktı ortaya. Bir tanem bunu benim için mi düşünüyordun? O da şüphe etmemiş elhamdülillah. Ama ben de o şüphe ediyor diye getirmemişim elhamdülillah. İkimiz de o yapması gerektiğini yapmış, şüphe etmemiş. Ben şüphe etmesin diye ona ispat etmek adına çaktırmadan ortalığa bir şeyler koymuşum. Elhamdülillah ikisi için de. Dua buyurun. Bütün aileler inşallah kendi gönlünde birbirini rencide etmeden, kontrol etmek adına paranoyaya varan aşırı çabalar harcamadan, güllük gülistanlık bir şekilde cennet bahçesi gibi bir ev oluşturup orada yaşasınlar imtihanlarını inşallah kolaylıkla. Dolayısıyla bazı kayınvalideler görüyorum mesela, geline hiçbir hayat hakkı tanımayarak gelinin kendi özelinde ailesiyle alakalı hiçbir şey yapmasına imkan vermeyerek bütün programları kendisi yapan, kontrol bende olmalı kastıyla aileyi hegemonyası altına alan, bazı aileler parasıyla, bazı aileler ünvanıyla, bazı aileler ev onlarındır mesela, araba onlarındır, işte para onlarındır, ne bileyim. Bazıları da güç onlarındır. Yani evlat annenin babanın kontrolü altından çıkmayan, böyle bir şahsiyet itibarıyla evinin reisi olma durumunda daha değilse henüz, bali ama akil değilse henüz, aklını anne babaya vermişse, o ailelerde de bu kıskançlık had safhada oluyor. Dolayısıyla mesela işte 25 yaşında evlendirmişler delikanlıyı ama 25 yaşına kadar hep kontrol bizdeydi, bundan sonra da bizde olsun gibi hiçbir özel hayat yaşamasına izin verilmeyen aileler o kıskançlıkla yapıyor işte bunu. Kıskançlıkta farklı duygular yaşıyoruz aziz dostlarım. Mesela acı duygusu yaşıyoruz. Bir yerimiz acıyor, içimiz acıyor. Kızgınlık duyuyoruz. Kin besliyoruz, üzülüyoruz. Haset ediyoruz. Kederleniyoruz, üzülüyoruz. Aşağılıyoruz ya da aşağılanıyoruz. Mesela acı hissediyoruz kıskançlık duyduğumuzda. Nedir? Kayınpeder tatile götürülmemiş. Oğlu gelinle beraber, eşiyle beraber tatile gitmiş. Şimdi kayınpeder orada oturuyor. Acıyor içi, yüreği acıyor. Yanıyor yüreği. Onlar gittiler, beni niye götürmediler? Bu tür durumlarda bu duygunun kıskançlığı yaşayan kişiye dönmemesi için acı olarak, imtihan olarak, Allah'tan bir böyle Allah muhafaza bir bela olarak, musibet olarak dönmemesi için benim acizane tavsiyem şu. Kıskançlık yaşayan kişi o durumla alakalı pencereyi kapatıp kendi penceresini açsın. Çünkü tatil penceresinden bakarsa hep acı duyacak, hep yüreği yanacak. O pencereyi kapatsın. Oğlu tatile gitmiş, artık bununla ilgili yapacak bir şey yok yani. Sadece tatille ilgili değil, hacca gitti diye, umreye gitti diye. Yani hadi tatil, o da bir bence yapılması gereken bir vecibe. Nefislerimizin de üzerinde hakları var. Yani iş yerlerinde ben hocam 20 yıldır, 30 yıldır hiç tatile gitmedim diyenlere pek şey yapmıyorum, itibar etmiyorum. Çalmışsın diyorum. Ailenin hakkından çalmışsın. Çalıntı malı borç ödenmez. Kendi nefsinden çalmışsın, rahatından çalmışsın, dinginliğinden çalmışsın. Olmaz yani. O ayrı bir şey. Ama bu tür kıskançlıkta, bu kıskançlık penceresinden baktığımızda acı devam edecek. O pencereyi kapatın, hemen yan pencereye geçin. Bir başka pencere açın. Nedir o? Şükür penceresi. Nedir bu şükür penceresi? Evladınız sizi tatile, hacca, umreye götürmedi. Tamam. Peki siz şu anda yatalak bir durumda mısınız? Hayır. Elhamdülillah. Şükür penceresi işte. Evladınızın parasına muhtaç mısınız? Hayır. Elhamdülillah. Bir hamd edecek, bir şükredecek mesele daha buluyoruz. Eliniz ayağınız oynuyor mu? Elhamdülillah. Kendi gelirinizi kazanabiliyor musunuz? Elhamdülillah. Kendi işinizi yapıp elhamdülillah. İmanlı mısınız? Sağlıklı mısınız? Gözünüz var mı? Eliniz var mı? Kolunuz var mı? Ayağınız var mı? Eşiniz var mı? Akrabanız var mı? Namuslu, onurlu, haysiyetli bir insan olarak, imanlı bir insan olarak biliniyor musunuz? Gibi gibi gibi gibi. Üzerimizde ne tür nimetler varsa bunu düşünmek. Geçen bir arkadaşım böyle bir yıllık falan bir süreden beri arabası yok ve eşiyle alakalı problemleri varmış. Eşiyle, işte çocuklarıyla, neyse artık şeyler tam içeriğinde bilmiyorum ama. Hocam diyor, işte araba alamayan, böyle bir aciz olarak görüyorlar beni. Ondan sonra ama buradaki şey diyor, asıl benim araba alamayan bir aciz olmam değil. Çünkü gelirimi biliyorlar diyor. Bir yerde maaşlı çalışan bir insanım. Biraz da borcumuz var. Borç bitince alacağım diyor arabayı. Ama asıl diyor şu andaki bu şey, eşimin ya da çocuklarımın yaşadığı kıskançlık durumundan bana kızgınlığa dönüyor. Aşağılanmaya dönüyor. Demiştik ki hani acı, kızgınlık, kin, üzüntü, haset, nefret, keder, aşağılanma. Nasıl dedim? İşte benim dedi işte abimin iki abisi var. İki abimin de arabası var. Onlar aile şirketinde. Ben işte memur olarak çalışıyorum. Aile şirketinde olmamamı isteyen de eşim. Üstelik yani ona olan saygımdan ben zaten orada değilim. İşte babamın eline bakmayayım bilmem ne falan. İşin ayrı bir boyutu da var da neyse oraya girmeyeyim şimdi. Çok da böyle açık vermeyeyim çünkü anlaşılır falan. Üzüntü olur bu sefer. Buna rağmen diyor hani tamam ben de işimi dediğini yapıyorum. Tamam babamın emrinde değilim. Özgür çalışıyorum ama belli maaşım da belli diyor. Ama onların arabası var bizim yok ya diyor. Bana kızgınlıklar ondan dolayı. Hani onların da arabası olmasaydı diyor. Hiçbir şey olmayacaktı. Dedim ki kardeşim yani işin bir boyutu araba aldığında da bu devam eder. Nasıl yani hocam dedi. Dedim arabam vardı bir sene evvel doğru. Var dedi hocam dedi. Peki o zaman hiç böyle bir kıskançlık olmuyor muydu? Aa şimşek çaktı. Doğru hocam dedi ya. O zaman da arabaların modelleriyle alakalı kıskançlık vardı. Dedim bu hep devam eder. O duyguyu şükür duygusuna çevirmediğimiz sürece onu anlatıyordum işte. Hocam dedi tam ben öyle bir şükür duygusuna çevirdiğimde o kadar mutlu oldum ki. Nasıl dedim. Eve bir gün gidiyorum dedi. Elimde poşetler, yorgun, argın böyle. Zaten dedi akşam bir vakti inanılmaz böyle yorgun olduğum bir vakit hocam dedi böyle. Bir ara o eşimin bana olan kızgınlığı kendime kızgınlığa döndü. Ben de ya bir araba alamadın bak sürünüyorsun gibi bir düşünce geçerken aklımdan bir anda dedi hocam bir şükür şeyi açıldı böyle. Şükür penceresi oradan görmeye başladım dedi. Ya evet araban yok ama imanım var. Araban yok ama sağlığım var. Araban yok ama aklım var. Araban yok ama sağlığım var. Ayağım var. Bak kollarında poşeti tutuyorsun. Bak poşeti dolduracak param var. Helalinden kazanıyorsun. Bak o poşeti götüreceğim bir eşim var. Çocuklarınla bunu huzur içinde yiyeceksin. Aa onlar da sağlıklı. Hastanede serumla beslenmiyorlar. Aa içeri girecek bir evim var. Aa şu anda boşanmış değilsin. Eşin ve çocukların aynı evde oraya doğru gidiyorsun. Hocam dedi saydıkça öyle bir mutluluk kapladı ki dedi bütün vücudumu. Neredeyse arabamın olmadığını şükredecek hale gelmiştim dedi yani. Öyle de yapma dedim o da değil yani arabamızın olmadığını şükretme yerine. Hani arabamız yokken sahip olduğumuz diğer nimetlere şükür daha güzel bir pencere. Bu tür kıskançlıklarda bazı farklı düşünceler de gönlümüze girer. İçerleniriz, suçlamalar yaparız kendimizi ya da karşımızdaki kişiyi. Kendimizi o rakip gördüğümüz kişiyle kıyaslarız. Kendi imajımızın sarsılmasından, otoriteyi kaybetmekten korkarız. Kendimizi acırız. Ama bunların hepsinin içerisinde yine kıskançlığın bizle alakalı yok edici acısı vardır. Bir insan niye içerler? Hani içerleyeceğimiz şeyler dinimizde bellidir. Yani benden amel olarak çok daha üst pozisyonda birisi varsa ben içerlerim. Niye o kadar yapamıyorum diye. Benden çok daha alt kademede hayat süren standardı itibarıyla acılar içinde yokluk aleminde yaşayan hısım, akraba, konu, komşu, ümmeti Muhammed'den, dünya insanlığından fakir fukara varsa içerlerim onların haline. Niye yardım edemiyorum diye. Onun dışında içerleyeceğim şeyler çok fazla alan yoktur yani. Ya da suçlayacağım. Kader. Rızıksa hele bu, içerleyeceğim ya da suçlayacağım şeyler, Allah'ın elinde olan bir şeyle alakalı konuşuyorsak, Allah dilediğini zelil eder, dilediğini aziz eder, dilediğine verir, dilediğinden alır, yok eder. Allah bir kulla ilgili iyi şeyler dilediğinde onu kötülüğe sevk edecek dünya, bütün dünya bir araya gelse mümkün mü? Ya da Allah kötülük murad etmiş, bütün dünya o kötülüğü engelleyebilir mi? Allah'ın elinde, iradesinde, iktidarında, gücünde, yönetiminde olan işlerle alakalı bizim bir şey yapma şansımız yok zaten. Onun için boşuna beyhude bir kıskançlık. Yani öfkenin ateşi diyor, önce sahibini yakar, sonra muhatabına ya varır ya varmaz. Genellikle de varmaz diyor yani. O zaman kıskançlığın, hasedin de böyle bir duygu olduğunu, yok edici bir duygu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kıskançlık davranışa da döner. Sadece duygu düşüncede kalmaz. İnsan kendini bitkin hisseder. Aa bizim evimiz yok onlar ev aldılar. Aa bizim arabamız yok onlar araba aldılar. Aa biz hacca gidemedik onlar hacca gidiyorlar. Aa biz tatile gidemedik onlar tatile gidiyorlar. Aa bizim çocuklar işte şöyle bir imkanda değil onlar bu imkanı elde ettiler. Bu sefer bu davranışta kendimizi bitkin hissettirir. Atalet içerisinde. Hiç böyle yataktan kalkasımız gelmez. Oturduğumuzda ayağa dikilesimiz gelmez. Bir iş yapasımız gelmez. Bu tür bitkinlik halinde psikolojik olarak kızarma, terleme, titreme, sürekli böyle sorular sorarak böyle makinalı tüfek gibi çünkü kendimizi garanti altına almak istiyoruz ya, kendimizi güvencede tutmak istiyoruz ya böyle ve bu saldırgan davranışı hatta şiddete dönebilir yani. Endişe ettiğimiz kıskançlıkla alakalı bu davranışa döndüğünde mesela işte nereye gidiyorsun? Basit bir soru olarak başlar. Niye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Nerede kalacaksın? Kim olacak orada? Sırf bundan dolayı bir şirket gezisinde iş yerinden bir çalışma arkadaşı da o gezide diye bir grup çalışması, seminerle alakalı işte Antalya'da bir otele gidilecek. Ama o şirketin çalışanlarından bir tanesi programa katılacak olan beyefendinin çalışma arkadaşı. Ama o beyefendinin eşi o hanımefendinin o gezide olmasını istemiyor. Adamcağızın da şirkete başvurup bu hanımefendiyi bu geziden atın deme şansı yok. Böyle bir imkan yok yani iş dünyasında. Mecbur gidecek. Sırf bundan dolayı boşanmış bir aile biliyorum. Ya ben ya o. İşte paranoya yani. Bununla alakalı daha iyileştirici, daha böyle duygu durumunu rahatlatıcı tedbirler alınamaz. Bu alınabilir ama işte bu davranışa dönüp böyle paranoya döndüğünde tedavisi yok. Ya da şöyle söyleyeyim, psikolojide psikiyatristleri ya da psikologları en fazla yoran davranışlardan bir tanesi ya da vakalardan bir tanesi oluyor. Bir de kıskançlığın böyle beraberinde getirdiği öfke duygusu. İşte diyelim kayınvalide geliniyle alakalı yapılan ya da elçiler diğer elçinin yaptığı ya da ona bahşedilen bir kaynağı, bir hediyeyi kıskandıklarını düşünün. Bu niye bende yok duygusu öyle bir kabarır ki öfkeye döner. Bu sefer o kaynağa sahip olan, diyelim elçilerden biri tatile gitti, ben niye gidemiyorum diye kıskançlık içeride kaynayan kazanda kaynar. En sonunda öfke duygusuyla öbürü insana saldırmaya bile varabilir işin ucu. Bundan da korumak lazım. Aziz dostlarım, eşimizle ilgili kıskançlıkla paranoyayı da birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Nasıl? Buradan neyi kastediyorum? Mesela şimdi kim bilir kimlerle ne yapıyordurla karşısındaki kişiyle öyle cilveli konuşma tavrı arasında dağlar kadar fark vardır. Telefonla konuşuyor beyefendi. Çok böyle nazik olmak ayrı bir şey, cilveli konuşmak başka bir şey. Ve eşimiz bu konuda bizi böyle cilveli konuşma diye uyarıyorsa bu normal, farz olan kıskançlığa girebilir. Ama beyefendi telefonu kapattı. Tam o sırada eşi içeri girdi. Niye kapattın? Ya tam konuşma bitti. Yok yok, sen kimle konuşuyordun? İşte bu paranoyaya döner. Kim bilir ne konuştun? Ya da tam mesela o sırada şirketten patron arayabilir. Deminki de patrondur. İlla bir hanımefendi olması şart değil. Ve onu bir yere çağırabilir. Ha demin bak bir kızla konuştun sen kesin. Şimdi de ona gidiyorsun değil mi falan gibi. Yani çok böyle gözle görünen bir durum vardır. Ortada bir paranoya vardır. Bu paranoya da hani insan canından bezdirir. Korku, çünkü bunu öne geçemezsiniz. Her halükarda insanlar bunu kurabilirler aziz dostlarım. Peki yavaş yavaş programın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda hocam ne yapabilirim diyorsanız, inşallah gelecek hafta buna ikinci bölümde devam edeceğim ama kıskançlığın çeşitleriyle ve tedavisiyle ya da ne yapılabileceğiyle alakalı inşallah ikinci bölümünde epey bir şeyler paylaşacağım sizle, ama gelecek haftaya kadar kendimize şunu sorabiliriz. Lütfen hayatınızda aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, bir nefis muhasebesi yapın, bir temiz bir sayfa açın ve yazın. Ben kimleri kıskanıyorum? Kendimize soralım. Hiç çekinmeyin, gocunmayın yani. Oturun bir yere, kendi kendinize yüzleşin. Ben bugüne kadar kimleri kıskandım? Bir liste yapın. İnsan en iyi analizini kendisi yapar. Psikoloğu insanın kendisidir. Bu demek değil ki psikoloğa gitmeyin, psikiyatrik muayene yaptırmayın. Hayır. Gerekiyorsa o da şart. Ama insanın en iyi kendi bilir kendisini. Bir nefis muhasebesi yapın. Kimleri kıskanıyorum? A, B, C'de kaç kişi bulduysanız 1, 2, 3, 4. Ve ikinci soru şu olsun. Neden kıskanıyorum ben bu kişiyi? Üçüncü adımında eğer A kişisini kıskandınız. Gelin hanımefendi şu anda bu çalışmayı yaptı. Görümcesini kıskanıyormuş. Kayınvalidesini kıskanıyormuş. Eşini kıskanıyormuş. Ben kimi kıskanıyorum? Peki neden kıskanıyorum? Çünkü kayınvalidem çok müdahale ediyor. Çünkü eşim hiç bana layık olduğum değeri vermiyor. Çünkü görümcem beni eziyor. Bundan dolayı kıskanıyorum. Üçüncü adım. Ne yapmam gerekiyor bu durumla alakalı? Bu durumla başa çıkmam için ne yapmam gerekiyor? Acaba kayınvalidemle biraz daha iyi geçinsem aramız düzelir mi? Acaba oğlundan beklediği yakınlığı ben göstersem durum daha tersine mi döner, biraz daha iyiye doğru gider mi? Acaba gönlümceme kardeşim gibi davransam can ciğer kuzu sarması olabilir miyiz? Acaba eşime bir hayat hakkı tanısam, onu boğmasam, sık boğaz etmesem, sorularımla bezdirmesem, işi paranoyaya döndürmesem kendisi anlayışla karşılar mı? Birçok şeyde bana zaten sormadan bilgi verir ve benim zihnimdeki bu endişeyi alır mı? Bütün bunların oluşması lazım. Aksi takdirde iş zulmetmeye döner. Lütfen gelecek haftaya kadar 3 adımlık bir kıskançlık çalışması yapalım beraber. Hayatımızda kimleri kıskanıyoruz? Niçin kıskanıyoruz? Ve ne yapabiliriz? Bunu nasıl önleyebiliriz? Aziz dostlarım, yeniden hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programının 2020'nin 11. programını böyle noktalıyorum ama gelecek hafta 11. bölümün 2. bölümü de olacak. 12. bölümde bunun devamı var. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar içinizdeki kıskançlık ateşinin sönmesi, hasede dönmemesi, kine, nefrete, buğza dönmemesi ve şiddetle sonuçlanmaması dileğimle hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın can dostlarım.